Ayrım 17.
Sayfa 202. Sıkı sıkıya akılcı bir bakışın artık işinize yarayacağını sanmıyorum. İnsanlar evren ve evrenin nasıl işlediği hakkında gittikçe daha fazla şey keşfettiğimiz bu durumumuzda bile yanıtlanamayacak sorularla ortaya çıkmak konusunda çok ustadırlar. Gary'den bu şekilde düşünmenin sınırlamaları üzerinde düşünmesini ve işe şu soruyu sorarak başlamasını istedim. Nefret ettiğim bir işte sonsuza kadar kalmak mantıklı mı? Muhtemelen bu mantıklı değildi. Fakat bu o zaman bunun yerine ne yapmam lazım yolundaki bir sonraki soruya hemen verilebilecek bir cevap bulunduğu anlamına gelmiyordu. En azından sadece akılla ulaşılabilir bir yanıt yoktu. Belki de şu anda yapıyor olmanız gereken şey şu anda ne yapıyor olmanız gerektiğini bilmemekti. Bütün bunlar Gary'nin hoşuna gitti ve Süleyman'ın meselelerindeki ünlü "Gökler altında her işin bir vakti var" parçasını bana başka sözcüklerle anlattı. Ne yaptığınızı bilmenin bir vakti var, bilmemenin de bir vakti var. Ben de Gary'ye Süleyman'ın meselelerinde bulunan ve Süleyman'ın kendisini her fırsatta tekrarladığı başka bir bölümü hatırlattım. Her şey kendini beğenmişlik ve rüzgarın peşinde koşmaktır. Ne yaptığınızı tam olarak bildiğinizi düşünmek kendini beğenmişliğin bir türüdür. Bilmediğinizi bilmek ama bilmeniz gerektiğini düşünmek de başka bir türü. Gary gözden geçirilmiş bir akılcılıkla kendini daha rahat hissetti. Biz o anda göremesek bile şeylerin bir açıklaması vardır. Eğer değişim veya belirsizlik ya da mutsuzluk yaşıyor ve nedenini bilmiyorsanız, göreviniz bilmeniz gerektiğini varsayma kendini beğenmişliğinden sakınarak amacınızı ortaya çıkarmak olur. Her şeyin bir zamanı ve gökler altında her işin bir vakti var. Doğmanın vakti var ve ölmenin vakti var. Dikimin vakti var ve dikilmiş olanı sökmenin vakti var. Öldürmenin vakti var ve şifa vermenin vakti var. Yıkmanın vakti var ve bina etmenin vakti var. Ağlamanın vakti var ve gülmenin vakti var. Dövünmenin vakti var ve oynamanın vakti var. Taşları atmanın vakti var ve taşları devşirmenin vakti var. Kucaklaşmanın vakti var ve kucaklaşmaktan çekinmenin vakti var. Elde etmenin vakti var ve yitirmenin vakti var. Saklamanın vakti var ve atmanın vakti var. Yırtmanın bir vakti var ve dikiş dikmenin bir vakti var. Susmanın vakti var ve söylemenin vakti var. Sevmenin vakti var ve nefret etmenin vakti var. Savaşın vakti var ve barışın vakti var. Süleyman'ın meselleri, Vaiz 3:1-8. The Birds grubunun bu sözlerden büyük bir sevilen parça "Turn Turn Turn" yapmasının bile bir vakti vardı. Bu bakış açısından Gary bir kez de olsa belli bir istikamet olmadan bir zaman süresi geçirmenin çok değerli olabileceğini görmeye başladı. O zamana kadar Gary'nin hayatının büyük bölümünde her şey doğrudan doğruya başka bir şeye yol açmıştı. Yüksek okulu, lisansüstü eğitimi, ilk işi, uzmanlık eğitimi, terfiler ve benzerleri. Gary'e Norman Spindrath'ın The Wheel of Time, Zaman Otu adlı bilim kurgu öyküsünden bahsettim. Bu hikayede bir adam ona hem olanları hem olacakları görme gücü veren bir bitki yer. Adamın yaşamı bir işkence haline gelir. Üniversitede edebiyat profesörünüz bu öykü hakkında bir deneme yazmanızı isterse, ana temanız eğer iyi not almak istiyorsanız aşağı yukarı şöyle olmalıdır. Yaşama sevincinin bir parçası keşiftir. Gary net bir planın olmadığı bir yola girmeyi hem kaygı yaratıcı hem canlandırıcı buldu. Ayağının altındaki zemin daha az emindi fakat harika biçimde genişlemiş bir manzarası vardı. Gary bu belirsizliği büyük bir armağan olarak görmeyi seçti ve bunu iyi kullanmaya karar verdi. Sonunda hastaneyi bıraktı, özel bir plana sahip değildi. Sahip olduğu şey hoşnut olduğu iyi bir işi olan hayat arkadaşı Mary'nin rızasıydı. Mary için Gary'nin mutluluğu Gary için olduğu kadar önemliydi. Onun daha önce olduğu gibi artık sırf bir işe sahip olma hatırına herhangi bir işe girmesini istemiyordu. Mary ikisinin de masraflarını karşılamaya yetecek kadar kazanıyordu. Gary'nin böylece parasal baskılardan nispeten özgür olarak doğru yolu bulma imkanı olacaktı. Durumuna peace süreci açısından bakıldığında Gary felsefi danışmanlığa başvurmadan önce ilk üç aşamayı geçmişti. Sorununu açıkça saptamıştı, kariyerini değiştirme ihtiyacı. İlgili duyguları, en başta kaygı, bu duygular tarafından özellikle takatten düşürülmeksizin yaşıyordu. Görünürdeki seçeneklerini tahlil etmiş ama iki temel soruyu yanıtlayamamıştı. Bundan sonra ne yapmam gerekir ve bundan sonra ne yapmam gerektiğini niye anlayamıyorum? Atılımı tefekkür aşamasında belirsiz geleceğine bir engelden ziyade bir fırsat olarak bakmasıyla geldi. Felsefi meşrebi benim bir şeyim olmalı çünkü yanıtları bulamıyorum yaklaşımından, hayatımın yanıtlara ihtiyaç duymadığım bir aşamasına girdiğim için şanslıyım yaklaşımına dönüştü. Düşünmesi için vakti olduğunda kendi felsefesine incelik kazandırması ve bununla tutarlı seçenekleri tefekkür etmesi mümkün olacaktı. Fakat bunu kaygı yerine itidalle yapacaktı. Librium yerine Leibniz. bilgeliğin bilgiyle aynı şey olmadığı ve ne yaptığımızı bilmemenin doğru olanı yapmadığımız anlamına gelmediği düşüncesiyle yola çıkmakla Gary, yanıtları aramaksızın bulma yoluna girmiş oluyordu. Bazen ihtiyacı en iyi karşılayan şey bilmemektir. Kozmosu sadece akıllıyla açıklayabilseydik bilimsel deneylere hiç gerek olmazdı. Ancak saf aklımız işe yaramadığında deneyler yürütmemiz gerekir. Deneyler olmaksızın elektrikten çocuk felci aşısına kadar bütün zamanların en büyük buluşları asla keşfedilemezdi. Bazen sizin yaşamınızda da yanıtlar hemen önünüzde olmayabilir. Bu sizin de deney yapmaktan faydalanabileceğiniz anlamına gelir. Gauguin ve siz. Gary gibi bazı insanlar için önlerinde ne olduğunu bilmedikleri zaman bunalım ortaya çıkar. Başkaları için ise önlerinde ne olduğunu bilmek bunalıma yol açabilir. Dünyanın gereğinden fazla önceden kestirilebilir olduğundan yakınanlara planlanmış hayat gerçek dışı ve dayanılmaz gelir. Siz de onlardan biriyseniz güvence ve refahı bir risk alma ve keşif yoluyla takas etmek istersiniz. Hayatınızı önceden hazırlanmış uzun bir kurallar listesine göre yaşamak istemezsiniz. Eğer böyleyseniz rotanızı çizerken Gauguin meselesi denen şeye dikkat etmeniz gerekecektir. Paul Gauguin resim öğrenimi için Paris'e kaçtığında başarılı bankacılık kariyerini, müşfik eşini ve büyümekte olan çocuklarını terk etmiş, sonra yüreğinin çağrısının peşinde Tahiti'ye taşınmıştı. Gauguin'in eserlerine aşık olanlarımız dünyaya bıraktığı büyük sanat armağanı için ona minnettarız. Fakat Gauguin ailesi ve işi hususunda acaba ahlaki davrandı mı? Yükümlülükler ve etik değerler daha büyük yaratıcı gayelerin hizmetine şayet girebilirlerse ne zaman girerler? Kendiniz için bunun sınırını kendiniz çizmelisiniz. Fakat istikrar ile araştırıcılık arasında bir denge kurarken bu çizginin nereden geçtiğinin farkında olmanız gereklidir. Benim en çok hayranlık duyduğum insanlardan biri Gauguin'in bir çeşit tersidir. Stefan Mengelberg, filozof ve mantıkçı olarak kariyer yaptıktan sonra New York Filarmoni Orkestrası'nda yıllarca Leonard Bernstein'e yardımcı şef olarak hizmet verdi. Bu Leonard Bernstein bir yana klasik müzik alanında bulunan en sevimli konumlardan biriydi. Fakat 50'li yaşlarında Stefan içinde mırıldanan o sesi duydu ve ses onu baroya çağırıyordu. Avukat oldu ve yaşamının geri kalanı boyunca mutlu ve başarılı bir şekilde avukatlık yaptı. Aynı zamanda müzik öğrencilerine ders vermeyi de sürdürdü ama sert bir rota değişikliği anlamına geldiği zaman bile yaşından etkilenmeden kendine sadık kalma cesaretini gösterdi. Bildiğim kadarıyla Stefan, New York eyaleti tarihinde baroya giren en yaşlı kişi oldu, 59 yaşındaydı. Judy adlı tanıdığım bir hanım da devlet memurluğundan emekli olduktan yıllarca sonra her zaman hoşlandı ama peşine takılmadığı bir konu olan tarih dalında edebiyat fakültesi diploması almıştı. Mezun olduğunda 85 yaşındaydı. Keyfi, yaş veya hayat evresi sınırlarının kalbinizde olan şeyi yapmanızı engellemesine izin vermek için hiçbir neden yoktur. Anne Gauguin benzeri daha özgür ruhlu, yaratıcı bir yaşam tercihiyle karşı karşıyaydı. Fakat bunun getirebileceği güvenlik kaybından korkuyordu. Gary gibi o da artık katlanamadığı bir işte yükselmişti. Bir yönetici asistanı olarak çalıştığı sağlık merkezinde sıkıntıdan ağlayacak kadar bıkmıştı ve şeflerinden biriyle sürekli tekrarlanan anlaşmazlıklar yaşıyordu. Şimdi çok cazip yeni bir iş teklifi kucağına düşüvermişti fakat teklifi kabul etmek konusunda kararsızdı. Böylece yeni işi kabul edip etmemeye karar vermesini kolaylaştırmak için ve de kendisini alıkoyanın ne olduğunu anlamak için felsefi danışmanlığa başvurmuştu. Çoğu insanın orta yaş değişimiyle karşı karşıya olduğu yaştan daha genç yaşta olmasına rağmen yakın ikilemine bağlı daha genel sorunlar onu benzer meselelerle cebelleşen birkaç yaş ileridekilerle aynı gruba sokuyordu. Onun çatışması kariyerinden kaynaklanıyordu ama yaşamının bütün alanlarını işin içine katıyordu. Geçen yıl boyunca Anne haftada bir akşamını mahallesindeki bir okul sonrası programında öğretmenlik yaparak geçirmişti. Öğrencilerinden biriyle yakınlık kurmuştu ve bu genç kızın büyükleri Anne'i kızlarının eğitimi için evde çalışmak üzere tam gün tutmak istiyorlardı. Bu sadece okul dönemi boyunca günde 6 saat çalışmak anlamına gelecekti ve ücreti de sağlık merkezinde çalışırken aldığının aynı olacaktı. Zor ve sıkıcı bir işte saat 9'dan 5'e çalışıp ek olarak fazla mesai yaptığı zamankinden çok daha fazla serbest vakti olacak ve her gün iş ile ev arasında yoğun trafikte tampon tampona gidip gelmekten kurtulacaktı. Ayrıca öğretmenlik bir yandan bütün yeteneklerini kullanırken aynı zamanda başka birine yardımcı olmanın bir yolu olarak en çekici geliyordu. Fakat Anne korku içindeydi. Öğrencinin anne babası bir yıllık bir taahhütte bulunmuştu ve Anne bu vaktin sonunda ne olacağını bilemiyordu. Onu yeniden tutarlar mıydı? Genç kızın ona hala ihtiyacı olur muydu? Ebeveynleri kızlarının gelişiminden memnun kalacak mıydı? En iyi durumda bile birkaç yıl içinde genç kız üniversiteye yönelmiş olacaktı. En birlikte olduğu erkekle mutlu, karşılıklı destekleyici bir ilişki yaşıyordu. Fakat parasal olarak ona bağımlı olmak istemiyordu. Katı kuralcı bir çalışma ahlakıyla yetiştirildiği için belli belirsiz her an bir işle meşgul olmama halinin günahkarlığı akla getirdiğini hissediyordu. Sahip olduğu işte kendini doyumsuz da olsa güvende hissediyordu. Bu yeni girişim uğruna o güvenceyi tehlikeye atması gerekip gerekmediğinden emin değildi. İnsanlar sadece hayatta kalmaya çalışan çoğu organizma gibi bilinmeyenden korkarlar. Bu yararlı bir korku olabilir, bir şeyi tanımıyorsanız güvenli olup olmadığını bilemezsiniz. Öyleyse güvende olduğunuzu bildiğiniz yerde daha iyi durumda olursunuz. Elbette yeni şeyin daha güvenli olup olmadığını da belki bilmezsiniz. Peki ya bulunduğunuz yerde de güvende değilseniz? Hayatta kalma içgüdüsü sizi ancak buraya kadar götürür. Böyle tutucu bir yaklaşım tarafından yönetiliyor olmak hayatta kalmanıza yarar ama sürdürdüğünüz yaşamdan hoşnut olma ve doyum sağlama konusunda hiçbir garanti vermez. Belki de insanların aynı zamanda bilinmeyeni arzulamaları da nedeni de budur. Keşfin vaatleri kendimizi canlı hissetmemizi sağlar. Güvence ararız ama güvenceye sahip olur olmaz onu tehlikeye atarız. Birkaç adım uzaklaşmayı göze aldığını hemen etrafta annesini arayan ve sonra annesinin orada olduğunu görür görmez uzaklaşmayı sürdüren bir bebeği seyredin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Güvenliğin rahatlığı ile yeni bir deneyimlerin heyecanı arasındaki sürekli gerilim içinde yaşarız. En yaratılıştan tutucu birisiydi fakat genişleyen ufkun çekimini o bile hissediyordu. Hayatında cazip ve zor bir fırsatı kaçırmakta olduğunu ve tam olarak kendisi olma yeteneğinin kurumsal iş programı içinde boğulduğunu hissediyordu. Kurumların sağladığı güvenliğin bedeli bireysel dışa vurumun daha az olmasıydı. En bu bedelin fazla pahalı hale geldiğini düşünmeye başlıyordu. Fakat hem güvenliğin hem de kendini dışa vurmanın değerini saptamaya çabalıyordu. Terazinin bir kefesinde fırsat ve özgürlük, öbür kefesinde önceden kestirilebilirlik ve süreklilik vardı. Benden bunları ölçüp biçmesine yardım etmemi istedi. Hindu ve Budist felsefesi sürekliliğin ve güvenliğin yanılsama olduğunu iddia eder. Bu tür yanılsamalar açgözlü zihinde cazibe üretir. Cazibe arzuları kışkırtır, arzular bağlılıklara, bağlılıklar da ıstıraba yol açar. Stoacılarda daha önce görmüş olduğumuz gibi eğer bağlılıktan kaynaklanıyorsa memnuniyetin çabucak acıya dönüşebileceğini kabul ederlerdi. Şeylere bağlandığımız doğrudur. Aynen enin boğucu işine bağlandığı gibi olumsuz şeylere bile bağlanırız. Tanıdığımız şeytanı tanımadığımız şeytana tercih ederiz. Bu bizi yavaşça zehirleyen bir rahatlıktır. Fakat ona öyle alışırız ki zehrin tadını bile almayız. Hücrelerinden başka hiçbir şey bilmedikleri uzun süreler geçirdikten sonra mahkumlar, hücreleri dışındaki dünyadan korkmaya başlarlar. Günün birinde bütün kapılar açılıverse çoğu tam oldukları yerde kalacaktır. Soğuğu ve sıcağı, acıyı ve sevinci getiren o dış ilişkiler, gelirler giderler, kalıcı değildirler. Onlara cesaretle katlan. Bu Bhagavad Gita. Korkuya neden yokken korkanlar ve korkmaları gerekirken korku duymayanlar, hatalı görüşleri benimseyen böyle insanlar acınacak bir yaşam yoluna girerler. Bu da. Önündeki kapı açıktı fakat En kapının eşiğinde duraksamaktaydı. Hindu ve Budist öğretiler ona anlandı geldi ve bunların bizim hızlı tempolu dünyamız için daha da önemli olduğunu sezdi. İşler bugün öyle süratle gelişiyor ki değişimin kendisi bir erdem olarak görülüyor. Korkularımızla mertçe yüzleşmemiz ve değişimi kabul etmemiz gerekiyor. Aristo günümüz dünyasında olumlu değişimi orta yol olarak görürdü. En'i bu yeni fırsatı kabul etmeye yüreklendirirdi. Çünkü bunu mevcut işine körü körüne bağlılık ile işini gelecek için hiçbir planı olmadan bırakıvermek, aşırı uçları arasındaki orta yol olarak görürdü. Felsefi bakımdan En, özgür irade ile kadercilik arasındaki ince yolda yürüyordu. Yeni bir iş aramak veya mevcut mutsuz işinden çıkmak için başka bir yol bulmak yolunda hiçbir somut adım atmamıştı. Fakat kendisini şimdi karşılaştığı fırsatın yolu üzerine koymuştu. Gönüllülük onun kendisine sadık kalmasının ve içinden gelen çağrıyı izlemesinin bir yoluydu. Kural olarak kaderci görüş açısını izliyor gibiydi. Sanki her eylem boşunaymış gibi durumunu düzeltmek için harekete geçmiyordu. Fakat özgür iradeyle harekete geçmek, gönüllülük, bu sonuçları önceden görmediği ve tasarlamadığı halde ona iyi sonuçlar sağladı. Yaşamındaki olaylar üzerine kendisinin ne kadar etkisi olduğu konusundaki bu içsel tartışmayı çözümlemek, En'in buna dayanarak ilerlemesi konusunda ona yararlı olacaktı. Machiavelli daha önce görmüş olduğumuz gibi özgür irade ile kadercilik arasındaki çatışmayı, bu iki düşüncenin hayatta işlerin başarılması konusunda eşit ağırlığı olan iki ortak olduğunu ifade ederek açıklamıştı. Değiştiremeyeceğiniz şeyleri, önceden belirlenmiş olanı değiştirmeye kalkışmakla vakit kaybetmek yerine etkileyebileceğiniz bölümle uğraşmayı tavsiye etmişti. Kötü bir adamın prensi olma yolunda ününü sağlamlaştırmakla o kadar meşgul olmasaydı, Machiavel ünlü huzur duasını destekleyebilirdi. Tanrım, bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenebilmem için huzur, değiştirebileceklerim için cesaret ve aralarındaki farkı kavrayabilmem için de akıl bağışla. Biz insanlar kendi çıkarları için başkalarını kullanan yaratıklarız. Fakat bütün dünyayı kullanamayız ve kullanmamıza gerek de yoktur. Sanatçıların çoğu kez kendilerine hepimizin yararlanabileceği türden bir güvenleri, kendi yıldızlarına göre yol alma cesaretleri vardır. Ne yapıyor olmalıyım sorusunun yanıtı genellikle içe doğru bir bakıştan gelir, dışa doğru değil. Çağrıya yanıt vermek eninde sonunda fırsat da getirecektir. En için getirdiği gibi. Fırsat kapıyı sadece bir kez çalmaz, sürekli olarak çalar. Fakat çoğu kez biz ona kulak asmaz veya onu duymazlıktan geliriz ya da kapıya bakmaya korkarız. En başarı ile fiyaskonun her ikisini de Kipling'in yazdığı gibi sahtekarlar olduğu düşüncesinden huzur buldu. Öğretmenlik işi uzun vadede iyi sonuç vermese bile hayatının ilerideki aşamalarında kullanabileceği bir şeyler öğrenebileceği yolundaki en kötü hal senaryosundan yola çıkarak en işini bırakıp tam gün öğretmenlik yapmaya karar verdi. Değişime yaklaşırken sinirleri çok gergin olmakla beraber birkaç ay sonra yeni konumunu ve yeni yaşamını sevdi. Değişimden yararlanmaya çalışın, hayattan kazançlı çıkarsınız. Orta yaş bunalımını unutun, her 5 dakikada bir bunalım yaşayabilirsiniz. Ya da daha orta yaşınıza bile varmadan 5 ömür yaşayabilirsiniz. Tercih sizin. 11. Niye ahlaklı veya etik olmalı? İyilikten her türlü hazzı ve ona vesile olan her şeyi anlıyorum. Kötülükten her türlü kederi anlıyorum. Baruch Spinoza. Dünyada ve hatta dünya dışında iyi bir niyetten başka kayıtsız şartsız iyi olarak nitelenebilecek bir şey tasavvur etmek mümkün değil. Immanuel Kant. New Yorklu bir polis memuru aşağıda anlatacağım hayret verici davranışıyla geçenlerde akşam haberlerine geçti. Bu memur o gün yalnız başına çıktığı devriye görevi sırasında tesadüfen bulduğu 35 bin dolar değerinde aklanmış uyuşturucu parasını hemen alıp bu voleyi delil olarak teslim etmişti. Her tarafta bütün medya bu adam köpeği ısırdı misali öykünün üzerine atladı. Bütün muhabirler bu adamın namusluluğuna övgü yağdırmak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Belediye başkanı kendisine bir dürüstlük madalyası sundu. Paraları iç eden polisler hakkında yeterinden fazla şey işittiğim için bu hikaye beni de neşelendirdi. Ta ki polisin yaptığı şeyi neden yaptığı hakkında konuşmasını dinleyene kadar. Parayı almayı düşünmüş olduğunu itiraf ediyordu. Ama sonra emekli aylığının bundan çok daha fazlasına değer olduğunu fark etmişti. Yakalanırsa emekli aylığını yitirme riskine girmek istemediğini söylüyordu. 35 bin dolar için parasal güvenliğimi niye tehlikeye atayım ki diye mantık yürütmüştü. Bu beni duraklattı. Bu polis emekli aylığından daha değerli bir zula bulsaydı ne yapardı diye merak ettim. Kendi mantığını takip ettiği takdirde bir an bile tereddüt etmeden parayı kapıverirdi. Belediye başkanı eğer madalya dağıtmak istiyorsa bu adama vereceği madalyanın üzerinde doğruluktan ziyade doğru sözlülük yazması gerekirdi. Memur en azından gerçeği söyleme cesaretini göstermişti. Fakat bu adamın ahlak mantığı benim çocuklarıma göstereceğim türden bir şey değildi. Onun gerçekle söylediği şuydu, yasalara itaat etmekle edindiğim kazanç itaatsizlikten elde edeceğimden daha fazlası olduğu sürece yasalara boyun eğeceğim. Bana göre hikayenin asıl korkunç yanı bu da değildi. Beni dehşete düşüren üniforma adamın söylediği şeydeki kusuru sanki benden başka hiç kimsenin fark etmemiş olmasıydı. Bunun farkına varan tek kişi doğru bir şeyi yanlış mantıkla yapmanın insanı dürüst biri yapmayacağından kaygılanan tek insan sanki bendim. Eylemleriniz kadar güdüleriniz de dürüst olmalıdır. Doğruluk ilkeye karşı sorumluluk ve sınırsız bağlılık gerektirir. Acımasız hesapçılık ve kişisel çıkar değil. Başka yere ait parayı almak söz konusu olan paranın tutarından bağımsız olarak yanlıştır. Bu öykü sadece fiyatı henüz ödenmemiş olan potansiyel olarak sahtekar bir polisin hikayesiydi. Parayı sahiden teslim ettiğine göre bu adamı tamamen gözden düşürmek istemiyorum. Daha eli açık bir havada olsam belki de sadece adamın basına yaptığı açıklamayı yüzüne gözüne bulaştırdığını söylemekle yetinirdim. Fakat benimsemeye başladığımız düşük ahlak standartlarının insanı dehşete düşürmesi gerek. Burada söz konusu olan kural hırsızlık yapma, polisler ve medyada dahil genel olarak toplum tarafından daha iyi kavranması gereken temel bir kuraldır. Buna rağmen medya adamın yaptığı ve söylediği şeyin özünü hiç dikkate almadan bu kişiye kahraman gibi davranmaya fazlasıyla hazırdı. Bu bölümün amacı kendi etik sisteminizi anlamanız ve uygulamanız konusunda size yardımcı olmaktır. Size sorulduğunda bunu yapmaya karar verdiğiniz aklınızdan ne geçiyordu sorusuna ikna edici bir yanıt verebilmenizi isterim. Bu kitabın ikinci bölümünde anlatılan durumların anahtarı birçok bakımdan bu sorudur. Özel meseleniz ne olursa olsun uğraşmanız gereken yüksek bir ahlaki zemin saptayıp orada bulunmak, doğru olanı yapmak ve yaptığınız tercihi neden yaptığınızı karşınıza çıkan, kendinize dahil, herhangi bir kişiye ve herkese açıklayabilmek olmalıdır. Görmüş olduğumuz gibi bir ilişkiye başlamayı veya ilişkiyi bitirmeyi, bir meslek değişimini veya karışık bir aile hayatını çekip çevirmeyi tefekkür ederken dikkate alınması gereken belirli felsefi açılar vardır. Fakat zor bir durumda temeli oluşturan soru aynıdır. Bu durumda iyi bir yaşam sürme çabama uygun olarak nasıl davranabilirim? Bu bölüm oraya varmanıza yardımcı olur. Belli ahlaki ve etik sorunlar ve bunların nasıl çözüleceği konusunda bir fikir vermek için her zamanki gibi bazı vaka incelemelerini de buraya dahil ettim. Fakat bu bölümde sunulan her şey bu kitaptaki konuların birçoğuna uygulanabilir. Ahlak ve etik. Herkes etrafa ahlaki ve etik yaftaları saçar. Bu deyimler çoğu kez davayı güçlendirmek ister gibi gereksiz yere kullanılır. Örneğin hem ahlaki hem etik davrandı. İnsanlara bunların arasındaki farkı sorsanız çoğu bilmez. Bu reçeteyi sırf kulağa hoş geldiği için tekrarlayıp durmuşlardır. Fakat biz ikisi arasında benim yararlı bulduğum bir ayrım yapabiliriz. Etik neyin iyi ve buna paralel olarak neyin kötü olduğunu tarif eden bir Kur'an veya sistemden söz eder. Bugün çoğu kez felsefi sistemler daha fazla tartışılsa da mitoloji ve tanrı bilim etiğin en eski kaynaklarıdır. Ahlak bize ne yapmamız ve ne yapmamamız gerektiğini söyleyen kurallardan bahseder. Ahlak eylemleri doğru ve yanlış olarak ikiye böler. Ahlak kişisel yaşamınızla ilgilidir. Biriyle ilk romantik buluşmada nasıl davranmak uygun olur? Şirket bürosundan bir top dosya kağıdı alıp eve çocuklarınıza götürmek bir suç mudur? Etik ise daha kuramsal odaklıdır. Şiddet içeren suçlar dışında kafa gücüyle işlenen beyaz yakalı suçları nasıl yargılayacağız? Talep arzdan fazla olduğu sürece nakli mümkün organların tahsisini nasıl yapacağız? Ahlak yaşarken uyduğumuz kurallardır, etik ise bu kurallara yol açan sistemlerdir. Ahlak uygulama ile etik ise kuramla ilgilidir. Bu ikisini başarılı biçimde birleştirdiğinizde kişisel felsefi tavrınız en sağlam durumda olacaktır. Eğer neyin iyi neyin kötü olduğunu biliyorsanız neyin doğru neyin yanlış olduğunu hesaplayabilmeniz gerekir. Seçeneklerinizi bilmeniz, olumlu ve olumsuz taraflarını ölçüp biçmeniz ve karşı karşıya olduğunuz şey ve tasarladığınız tepki konusunda kendinizi savunulabilir şekilde haklı hissedeceğiniz bir ahlaki mantık yürütme yolu bulabilmeniz gerekir. Kendinizi haklı hissetmiyorsanız belki yapmayı düşündüğünüz şeyi yapmamanız lazımdır. Eğer doğru şeyse daima onu haklı çıkaracak bir yol bulunacaktır.